Dünden yarına Türkiye.
Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda çok partili hayata dönüş 1945'ten itibaren ve çok partili hayatın oturması için 1945-1950 arasındaki yapılan reformlar, siyasi tartışmalar, bunların hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Demokrat Parti'de hem kamuoyunda ve devlet sistemindeki meydana getirdiği değişiklikler ve nihayet 14 Mayıs 1950'de bu değişikliklerin imkan vermesi ve o dönemin siyasilerinin de basiretli tutumları sayesinde gerçekleşen serbest adil seçim sayesinde iktidar barışçı bir şekilde şiddete, kargaşaya mahal vermeden yeni sandıktan çıkan Demokrat Parti'ye teslim edildi. 10 yıl Demokrat Parti seçimleri kazanmak suretiyle iktidarına devam etti. Ancak bu 10 yılda özellikle büyük kalkınma hamleleri gerçekleşti. 27 Mayıs 1960'da ise bu süreçle bağdaşmayacak bir şekilde bir darbe yaşandı. Bu darbe beraberinde 1960'tan sonra darbe yönetiminin yargılamaları, işte Demokrat Parti'ye, onunla beraber olanlara yönelik büyük kara propagandaları ve nihayet onların dışlandığı bir ortamda yapılan yeni anayasayla beraber Türk demokrasi tarihine asla tamir edilmeyecek büyük zararlar, tahribatlar bıraktı. Bunlardan birisi de yasada yargılamaları. Bu yargılamalar üzerine konuşuyoruz bir süredir. Bugün de o konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Burada özellikle geçen programda da ifade etmiştim. Aslında bu yargılamalar sırasında Demokrat Partililerin verdikleri mücadele kamuoyuna yeterince yansımıyor ve yeterince takdir edilmiyor. Halbuki devam ediyor bu tartışma. O yüzden de buradaki savunmaların hatırlanması fevkalade önemli. Çünkü bu savunmalar sonraki darbeleri engelleyecek çok önemli bir savunma hattını da demokrasi bakımından, milli hakimiyet, meclis bakımından, siyasi partiler bakımından, milletvekilleri bakımından aslında inşa etmiş durumda. Bugün böyle bir savunma metninden bahsedeceğiz yine. Celal Yardımcı, Demokrat Partili. Celal Yardımcı savunmasını hazırlıyor. Ancak burada yasa adaya gardiyanlık yapan işte junta adına ada komutanı bu savunmayı görüyor ve el koyuyor. Bunu kullanamazsın, bunu da söyleyemezsin. Milli Birlik Komitesi'ne götüreceğim bunları diye savunma hakkına da müdahale ediyor. Bunun üzerine Celal Yardımcı ayrıca çalışıyor ve bir kısmı da orada mahkeme sırasındaki konuşmalardan oluşan önemli metinler ortaya çıkıyor. Burada özellikle Demokrat Parti'ye yönelik saldırının arkasındaki husumetin kaynaklarını tahlil etmek bakımından kıymetli bir takım veriler var. Şöyle diyor Celal Yardımcı: "Hayatımın ifnasına hedef alan ve hiçbir hukuki mesnedi bulunmayan bu davada son müdafaamı yaptığım şu anda 50 yaşlarındayım. Sizler de o civardasınız. Bir daha bu tablo içinde birbirimizle karşılaşmamız mümkün değildir. Bu davada ithamlar başka bir maksat taşımıyorsa o halde adli bir hataya ve zuhule düşmeyiniz. Şayet itham bir maksada üstenit ise bu neviden ağları basiret göstererek üzerimizden kaldırınız. İddia makamı Menderes'i dikte kurmakla suçlandırmakta ve bizim onun diktasına asli fail olarak iştirak ettiğimizi iddia etmektedir. Ben Menderes'i sadece bir lider olarak tanır ve kabul ederim. Demokratik hayatta her partinin bir lideri olması tarihin tabii icablarındandır. Sonra defalarca görülmüştür ki lider Menderes nice hallerde grubuna bile hakim olamamış ve grubun istediği istikamette çalışmıştır. Gerçekten Demokrat Parti tarihinde böyle grupla Menderes'in tartışma içine girdiği, o yüzden hatta hükümetin Menderes'e dahil olmak üzere istifa ettiği ve grubun el koymasıyla Demokrat Parti politikalarının değiştiği haller vardır. Yine Celal Yardımcı'dan devam edelim. Bir lider, hele bu vaziyetteki bir lider, diktatör sayılır. Anayasayı ilgaya ve öz meclisini iskata muktedir kabul edilirse, başsavcının bu mantığı karşısında dünyada ipe gitmeyecek lider kalmaz. Menderes'in hiçbir dikta hevesi bulunmadığını, böyle bir şey görmediğimi, hatta onun bir diktatör olma vasfına asla haiz bulunmadığını ömrüm boyunca söylemekten çekinmeyeceğim. Sözde Menderes'in diktasına mesnet olmuşum. Başsavcı Egesel ta 1953'te Antalya'da söylediğim bir nutuktan bunu ve diktaya gidişi çıkarmaya çalışıyor. O nutuk apaçık ortada duruyor. O sözlerimde diktaya meyil ettiğimin şaması bile yoktur. Şimdi söz buraya gelmişken başsavcının asla cevaba muktedir olamayacağı bir suali soracağım. Başsavcı olarak sormuyorum ona bu suali. Vatandaş Egesel olarak soruyorum. Madem ki ta 1953'te ortaya koyduğum bir fikir ve emel ile diktaya gidişi adeta ilan etmişim. Bu vatandaş Egesel de diktaya gidenleri bugün idama sevk etmenin gayreti içinde olacak kadar bu zihniyeti tahrip edici saymaktadır. O halde sormak lazım kendisine. Demokratik rejimi tahrip etmeye yönelen ben ve benim gibi kimselerle nasıl bağdaşacak idi ki 1954'te Demokrat Parti'den milletvekili olabilmek için sarf ettiği gayret çalmadığı kapı kalmamıştı. Yani gerçekten şaşırtıcı olan bu darbe atmosferinde, darbe mahkemesinde ve üstelik kaldıkları o yasada da ağır işkence söz konusuyken savunmalarını yapmalarına, biraz önceki örnekte olduğu gibi yazılı savunmalara el konumu hali söz konusuyken, hatta bu mahkemelerden çıktıktan sonra eğer Cunta'nın, oradaki mahkemenin, başsavcının, ada komutanının hoşuna gitmeyen şeyler söylendiğinde işkence görmek ihtimali varken, ki görenler var, böyle kendinden bu kadar emin ve asla eğilip bükülmeden konuşan milletvekillerinin varlığının ortaya çıkarılması lazım, kaydedilmesi lazım. Bunların unutturulmaması lazım. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Yine Celal Yardımcı'dan devam ederim. Bu gerçeklerden tegafül eden Egesel bir de Menderes'in iltifatına mazhar olduğumu, onun dikte emellerine hizmet ettiğimi ve dikteye gidişte bir tip olduğumu yakışıksız bir ifade ile bu tarihi davanın zabıtlarına geçirmekte beis görmedi. Lütfen beni de dinleyiniz. Menderes'in iltifatına mazhar oluşum doğrudur. Ama bu iltifat kara gözlerim için değildi herhalde. Namuslu, dürüst bir insan olarak vatanıma hizmet ettiğimdendi. Bu iltifat rahatlığımı, refahımı yurt hizmetine feda ederek halkımızın dertlerini tespit ve giderme çarelerini bulmak için yurdun dört yanına adım adım dolaşmak suretiyle harcadığım beşer takati üstünde gayret sarf ettiğimdendi. Başsavcının kullandığı tip kelimesine gelince, hukuk ve mahkeme terbiyesine yakışmayan bu söze de cevap vermek isterim. Ben tip değilim. Bu vatanda bir Serhat şehrinin kasabasında doğan, 25 sene hukuk ve ilim sahasında vatana hizmet eden, 10 seneden beri de milletvekili, meclis başkan vekili ve türlü bakanlıklarda yurt için şerefle çalışmış bir vatandaşım. Sözümü şöyle bitirmek istiyorum. Tip kelimesi Sayın Başsavcı'ya iadeye tabidir. Neresinden tutarsanız tutunuz. Bizi itham eden iddianamenin dayandığı bütün mesnetler ilmin, adaletin, aklın dışına kaymakta ve tutunamamaktadır. İleri sürülmüş deliller hakikatle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki dünya dünya olalı, mahkemeler, davalar prensibi kabul edileli, savcılık müessesesi kurulduğu günden beri bu bir davada sadece aleyhte delilleri toplayıp müdafaa delillerini bir kenara iten bir savcıya daha rastlanmamıştır. Evet, Sayın Egesel böyle çalıştı ve çalışmaktadır. Ama diyeceksiniz ki onun lehimize tespit etmediği delilleri siz bulup getirin. Fakat ne mümkün, nasıl? Her türlü ihtilattan memnu, 50 kelimelik mektupları dahi sansüre tabi ve içinde bulunduğum dünyaca bilinen şartlar arasında lehteki hangi delilleri ve nasıl bulup getireceğiz? En azından sırf örneklerini izah edebilmek için evimizden istediğimiz tarihi bir davalar kitabının bile elimize geçmesine imkan verilmediğini söylemek kafidir. Buna rağmen lehimizdeki delilleri bulmak için sarf ettiğimiz gayretleri durmadan önleyen savcıya rağmen neticede onun ortaya sürmüş bulunduğu aleyhte delillerin nasıl çürüyüp gittiğini gördünüz gözlerinizle. Bize isnat olunan suçlar, fiiller hiçbir zaman sabit olmadı, olmayacaktır. Bu dava işlenmiş bir fiilin, bir suçun, bir hareketin kanun karşısında cezalandırılması davası değildir. Tam aksine bu dava kanunun suç saymadığı, ceza altına almadığı siyasi bir topluluğun fikir, inanç ve oylarının muhakemesi ve memlekete yaptığı hayırlı işlerin imhası davasıdır. Böyle davalar tarihte görülmüştür. Neticeleri ise milletler ve hatta dünya için çok hazin olmuştur. Gerçekten çok etkileyici bir muhakeme, etkileyici bir savunma ve aynı zamanda yani hem medeni cesaret örneği hem de gerçekten o darbe şartları altında mahkeme salonundan işte çıktığı andan itibaren hatta mahkeme salonunda öyle darbecilerin eziyetine uğrama ihtimali varken bu konuşmayı yapabilmesi de ayrıca takdire şayan ve şu önemli, böyle bir konuşma yok. Birçok konuşma var. Yani Demokrat Partililer birkaç örnek haricinde darbeye, cuntaya teslim olmamışlar ve kendilerini bu örnekte olduğu gibi savunmuşlar. Celal Yardımcı'nın son sözlerini okuyalım. Şöyle diyor Celal Yardımcı. Son sözüm şudur. Mano kanunlarında adaletin tevzi tarifine ve onu icra edenlerin vazife ve selahiyetlerine ait bir fasıl vardır. Adaletin haksızlıkla, hakkın yanlış, tek taraflı delillerle mahvedildiği yerde her şey mahvolacaktır. Çünkü adalet mahvedilince o da mahveder. Şimdi bir yolun ağzına geldik. Burada ayrılıyoruz ve birbirimizi bir daha göremeyeceğiz. Sokrat'ın dediği gibi biz ölmeye, siz yaşamaya. Yani onlar hakkında idam cezası istendiği için Celal Yardımcı biz ölmeye, siz yaşamaya diyor. Devam ediyor. Egesel'e göre benim işlediğim büyük suçlar ve günahlar yüzünden ölmem lazım. Bana göre tam bir mesuliyetsizlik içinde ve masumluğun bütün unsurlarını nefsimde taşıyarak yaşamam lazım. Bunlardan hangisi doğru? Bu milletin tarihi, bu milletin adalet tarihi, şerefi, itibarı adına hangisi doğru? Tanrı onu takdir etsin veya nasip etsin. Evet, Celal Yardımcı bu etkileyici konuşmayla savunmasını sunuyor. Gerçekten özellikle şunun altını çizmek lazım. Davanın başsavcısı olan Egesel, işte biraz önce anlatmaya çalıştık, Demokrat Parti'den milletvekili olmak istiyor. Demokrat Parti Balıkesir ön seçimlerine giriyor ve burada yeterli oyu alamadığı için aday gösterilmiyor. Bu tabii bir şey ama sonra 1953'te yani kendisinin aday olduğu seçimlerin öncesinde yapılmış bir konuşmayı Menderes'in diktatörlüğünün başlangıcı olarak görebiliyor. Buradan 1953'te bu konuşmayı yapan kişiyi, partiyi, Menderes'i yargılamaya varıyor. O mantıkla gelirse tabiatıyla 1954'te aday olan, bu partiden aday olan kendisinin de bu yargılamalardan bir nasibinin olması lazım. Ama tabii zaten hani biraz da onu anlatmak için böyle savunmaların teferruatına girerek örnekler veriyorum. Bu darbelerin mantığı darbenin adaletinin olmayacağını gösteriyor. Adaletin ortadan kaldırıldığı bir şey. Hukukun ortadan kaldırıldığı bir şey. Demokrasinin ortadan kaldırıldığı bir şey. Hürriyetlerin, temel hakların ortadan kaldırıldığı bir şey. Ve hani bu kurt kuzu hikayesindeki gibi kuzuyu yemeye karar veren kurdun bir takım iddiaları var. Hani meşhur hikayedir. Kurt kuzuya suyumu bulandırdın diyor. Halbuki suyun akış yönünde kuzu daha aşağıda, ama o niyet vermiş, bir kere niyetlenmiş, kuzuyu yiyecek bir bahane bulması lazım. Tıpkı bunun gibi darbe de gerçekleştikten sonra darbeyi meşrulaştırmak amacıyla ve tabii özellikle sadece meşrulaştırmak değil, bu darbenin hedefi olan kişileri yok etmek, siyasi etkilerini ortadan kaldırmak için büyük bir yalan propagandayla, kara propagandayla bir mücadele yürütüyorlar. Burada önemli olan hani sadece mahkemeden çıkacak ceza değil, onun kadar önemli bir husus da o mahkeme süresince yalan ifadelerle bu seçilmiş kişilerin, işte Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, Başbakan Adnan Menderes'in, Meclis Başkanı'nın, bakanların, milletvekillerinin, Demokrat Partili yöneticilerin illerdeki, onlarla beraber çalışan üst düzey bürokratların, bunların içerisinde Genelkurmay Başkanı da var, valiler de var, bu kampanyalarla kötülenmesi, itibarlarının sarsılması isteniyor. Fakat öyle bir noktaya geliyorlar ki bunun başarılı olmayacağına kanaat getirince işte onların içerisindeki en önemli isimlerden Menderes'i ve iki arkadaşını idam ediyorlar. Diğerlerine de mahkumiyetler verip siyasi yasaklar getiriyorlar. Onların siyasete dönmesinin önünü kesmek istiyorlar. Çünkü görüyorlar ki bütün bu hani birkaç sene süren yalan kampanyasına, yargılamalara rağmen Menderes'in halk nezdindeki itibarını sarsamıyorlar. Ama yaptıkları hani bu faaliyetlerin önemli neticeleri var. Bu nedir? Özellikle bu Demokrat Partililerle diğer siyasi parti arasındaki, ana muhalefet arasındaki gerginliği bu yargılamalar artırıyor. Yani bu ön yargıları işte muhalif siyasi partilerin alacağını biliyorlar. Bu daha sonraki dönemde bizim siyasi kültürümüze, siyasi partiler arasındaki ilişkilere, meclisin hukukuna büyük zarar veriyor. Çünkü bu ithamlar yüzünden karşılıklı güven hissini ortadan kaldırıyor. Hani biz sık sık piyasaya güven hissinden bahsederiz. Ekonomide sık sık bunu duyarız. Haber bültenlerinde işte güven endeksini duyarız. Tıpkı bunun gibi bu kampanyanın, bu yargılamaların, darbenin başından sonuna kadar gerçekleşen ithamların hedefi bir, milletin hepsinin bütünlüğün nezdinde seçilmiş kişilerin itibarını sarsmak, ama aynı zamanda siyasetin de itibarını sarsmak ve siyasi partiler arasındaki, siyasiler arasındaki güven hissini ortadan kaldırmak. Bu güven hissi ortadan kalkınca gerçekten ondan sonraki fasılda iktidar muhalefet ilişkilerinin buradan ders alarak daha demokratikleşmesi, daha medeni olması değil, tam aksine bundan etkilenerek daha kötü noktalara gelmesi ihtimal dahilinde. Nitekim 60'lı 70'li yıllardaki siyaset dünyasındaki sert polemiklerin, güvensizliklerin, çatışmanın temel ikliminde de bu var, temelinde de bu var. Çünkü siyasilerin yani her şeyiyle itibarsızlaştırma gayreti var. Burada bir kara propaganda yürüten işte propaganda merkezi, bu junta'nın Milli Birlik Komitesi'nin faaliyetleri ve nihayet bu darbenin faaliyetleri, hepsi bu amaca hizmet ediyor. Bakın bu amaç ne kadar gerçekleşmiş ki, bu dönemdeki savunmalar daha sonraki yıllarda bana kalırsa mesela gerçekten çok başarılı, demokrasi tarihimize altın harflerle geçecek savunmalar var. Bunlar unutturuluyor, bunlar gündeme getirilmiyor. Daha önce de dediğim gibi sadece Demokrat Partililerin, bu savunmayı yapanların, onların çocuklarının, dostlarının, bazı gazetecilerin ve meraklı 3-5 akademisyenin bildiği ama kamuoyu önüne yansımayan bir zemine mahkum ediliyor. Halbuki gerçekten bu Demokrat Parti'yi yargılayan o yasada davalarının, iddianamelerinin ne kadar çürük olduğu ve savunmanın ne kadar güçlü olduğunu görmek, Türkiye'deki demokrasinin, Türkiye'deki hukuk devletinin, Türkiye'deki güven hissinin artırılması, siyasete, meclise, partilere yönelik güven hissinin artırılması bakımından fevkalade kıymetli. Bu savunmaların bu manada daha fazla takip edilip kıymetinin ifade edilmesi gerekiyor. Biz bu konuda devam edeceğiz efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.